Ayrım 12. Muhteşem Hata, Frederick Forsyth. Sayfa 139. Gün Olur. Le Havre'dan kalkan St. Kilian feribotu burnunu yeni yaklaşan fırtınaya verdi. Gövdesini İrlanda'ya doğru biraz daha sürükledi. A güvertesinin bir yerinde şoför Liam Clark parmaklığın üzerinden sarkıp ileriye doğru baktı. County Wexford tepelerini görmeye çalıştı. 20 dakika kadar sonra İrlanda Continental Line'a ait feribot küçük bir liman olan Rosslare'ı demirleyecek, bir Avrupa seferi daha sona ermiş olacaktı. Clark saatine baktı, 2'ye 20 vardı. Akşam yemeğine Dublin'deki ailesinin yanına varmayı umuyordu. Gemi rıhtıma yine tam vaktinde yanaştı. Clark parmaklıktan ayrıldı, yolcu salonuna dönüp valizini aldı. Beklemekte anlam yoktu. 3 kat aşağıya kamyonun yanına indi. Taşıtı olan yolcular daha 10 dakika boyunca çağrılmayacaktı. Ama o yine de direksiyon başına yerleşmek istemişti. Geminin yanaşmasını izleme heyecanını kanıksamıştı artık. Gemide satın aldığı spor gazetesinin yarış sayfası 2 gün öncesinin haberlerini taşıdığı halde yine de daha ilginçti. Kendini sürücü kabininin sıcak rahatlığına bıraktı. Koca kapıların açılmasını, Rosslare'in rıhtımına çıkmasına izin verilmesini beklemeye koyuldu. Yukarıda güneş siperliğinin üzerinde gümrük evrakı düzenli şekilde sıralanmış hazırdı. Sırası gelince uzatacaktı onları. St. Kilian saat tam 2'de kapılarını açtı. Alt oto güvertesi gürültüden inliyordu. Sabırsız yolcular motorlarını vaktinden önce çalıştırmaya başlamışlardı çünkü. Hep yaparlardı bunu. Yüzlerce egzozdan duman fışkırmaktaydı. En önde kamyonlar vardı. İlk onlar çıkacaktı. Vakit nakitti ne de olsa. Clark marşa bastı. Koca Volvo'nun motoru canlandı. Görevli kendisine işaret ettiğinde sırada 3. Öbür 2 kamyon rampayı tıngırdatarak rıhtıma sürdüler. Clark da onları izledi. Arabasının sessizliği içinde hidrolik frenin serbest bırakılma ışırtısını duydu. Sonra çelik levhaları altında hissetti. Diğer motorların gürültüsü ve rampanın patırtısı arasında kendi kamyonundan gelen çatırtı sesini duyamadı. Ses altta ve arkada bir taraftan gelmişti. St. Kilian'ın ambarından çıktı, taş döşenmiş rıhtıma indi. Bu sefer gümrük ambarının karanlığına daldı. Ön camdan bir gümrük görevlisinin ona işaret ettiğini gördü. Gösterilen yerde birkaç kamyonun arkasında sıraya girdi. Sıra ona geldiğinde motoru susturdu. Kağıtları güneş siperliğinin üzerinden çekti, beton zemine ayak bastı. Gümrük muayene memurlarının çoğunu tanırdı, sık sık geçerdi buradan çünkü. Ama bu seferki adamı tanımıyordu. Adam başını salladı, evrakı almak üzere elini uzattı, sonra şöyle bir taradı. Her şeyin yolunda olmasına inanması için 10 dakika yetti. Ruhsat, sigorta, kargo manifestosu, gümrük makbuzu, permiler falan filan. Yani ortak pazar içinde bile malları bir yerden bir yere götürmek için şart olan tüm belgeler. Adam tam evrakı Clark'a uzatacağı sırada gözüne bir şey ilişti. "Hey, bu da ne?" diye sordu. Clark onun baktığı yere doğru baktı. Motorun altında bir yerde yağın göllenmeye başlamış olduğunu gördü. Sürücü yerinin hafif arkasından damlıyordu. "Hay Allah!" dedi umutsuz bir sesle. "Galiba diferansiyelin burnu çıktı." Gümrük görevlisi daha yüksek rütbeli birini çağırdı. Clark onu tanıyordu. İki adam eğilip yağın nereden geldiğini görmeye çalıştılar. Daha şimdiden betonun üzerine 2 kiloya yakın yağ yayılmıştı. Hala da akıyordu. Yüksek rütbeli gümrük görevlisi doğruldu. "Pek uzağa gidemezsin," diye mırıldandı. "Genç olan da diğer kamyonları bunun yanından geçirip çıkarmak zorundayız," dedi. Clark durumu daha yakından görebilmek için kamyonun altına yattı. Öndeki motordan kalın, sağlam bir şaft diferansiyelin çelik kutusuna doğru geliyordu. Bu kutunun içinde dönen şaftın kuvveti 2 yana verilmekteydi. Kuvvet arkaya gidince taşıt öne doğru ilerlemekteydi. Bunu sağlayan o kutunun içindeki girift dişliler sistemiydi. Bu dişliler sürekli olarak bir yağ banyosunun içinde çalışırdı. Yağ olmasa kısa zamanda donar kalırdı hepsi. Yağ ise akıp gidiyordu, kutunun çelik burun parçası çatlamıştı. Aksın üzerinde kargoyu taşıyan treylerin üzerine oturduğu plaka vardı. Clark kamyonun altından çıktı. "Tümüyle gitmiş," dedi. "Büroya telefon etmem gerek. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" Yüksek rütbeli gümrükçü başıyla cam duvarda büroyu gösterdi. Sonra öteki kamyonları muayene etmeye devam etti. Birkaç şoför kamyonlarının pencerelerinden kafalarını uzatıp telefona doğru yürüyen Clark'a kaba kaba takıldılar. O sırada Dublin'deki büroda kimse yoktu. Herkes öğle yemeğine çıkmıştı. Clark gümrük binasında suratı asık beklerken son arabada gümrükten geçip uzaklaştı. Saat 3 olduğunda Tara Nakliyat'ın genel müdürüyle ilişki kurmayı başardı ve sorununu anlattı. Adam bir küfür savurdu. ''Bunun parasını buradan vermem ben.'' dedi Clark'a. ''Volvo kamyonlarının acentesini aramam gerek. Beni bir saat sonra ara.'' Saat 4 olduğunda hala haber yoktu. 5'te gümrük görevlileri binayı kapatmak istediler. Günün son feribotu da Fishguard'dan gelmiş, yolcusunu indirmişti artık. Clark bir telefon daha etti, geceyi Rosslare'da geçireceğini, bir saat sonra yine arayacağını söyledi. Gümrükçülerden biri onu nezaketle arabasına aldı, kente kadar bıraktı. Ayrıca ona bir pansiyon bile gösterdi. Clark oraya bir gece için yerleşti. Saat 6'da merkez büro ona ertesi sabah 9'da yeni bir diferansiyel burun parçası alıp şirket teknisyenine vererek oraya yollatacaklarını söyledi. Adam öğlende falan varacaktı Rosslare'e. Clark karısına telefon etti, 24 saat gecikeceğini haber verdi. Çayını içti, çıkıp bir pub'a gitti. 3 mil ötedeki gümrük binasında Tara'nın yeşilli beyazlı kamyonu sessiz ve tek başına o yağ gölünün üzerinde beklemekteydi. Clark ertesi sabah biraz keyif etmeye karar verdi. Yatağından saat 9'da kalktı. 10'da merkez büroya telefon etti. Teknisyenin parçayı almış olduğunu, 5 dakikaya kadar yola çıkacağını söylediler. 11'de otostopla limana indi. Şirket sözünde durmuştu. Teknisyenin bindiği kamyonet saat 12'de rıhtıma geldi. Clark onu bekliyordu orada. Çevik teknisyen kamyonun altına sansar gibi giriverdi. Clark onun orada tak tak diye bir takım sesler çıkardığını duydu. Çıktığında adamın üstü başı yağla kaplıydı. ''Burun parçası'' dedi hiç gereği olmadı halde. ''Boydan boya çatlamış.'' ''Ne kadar sürer?'' diye sordu Clark. ''Yardım edersen seni 1,5 saate kadar buradan çıkarırım.'' Dediğinden biraz daha uzun sürdü. Önce yağı silip temizlemek zorunda kaldılar. Epey de vardı. Sonra teknisyen eline ağır bir alet aldı. Burun parçasını kutuya tutturan vidaları açtı. Bu bitince iki yarım şaftı çekti. Pervane şaftını gevşetmeye başladı. Clark yere oturmuş onu seyrediyordu. Ara sıra istediğinde bir alet uzatıyordu teknisyene. Gümrük görevlileri de onları seyretmekteydiler. Gemi gelmedikçe rıhtım gümrüklerinde pek iş olmazdı. Kırık parçalar saat 1'e doğru yerinden çıkarılabildi. Clark'ın karnı acıkmaya başlamıştı. Yolun ilerisindeki kafeteryaya gidip bir şeyler yemek istiyordu canı. Ama teknisyen işi çabuk bitirmekte kararlıydı. Açık denizde St. Kilian'ın ikiz kardeşi olan St. Patrick gemisi Rosslare'in rıhtımına doğru yol almaktaydı. Teknisyen bu sefer demin yaptıklarının tersini yapmaya koyuldu. Yeni baştan şaftları yerlerine oturttu. Saat 1:30'da St. Patrick gözle görülebilecek kadar yaklaşmıştı. Her bakan görebilirdi onu. Gören Murphy oldu. Livanın biraz gerisindeki tepenin üzerinde çimenlerin arasında yüzük oyunu yatmaktaydı. 100 metreden bakan göremezdi Murphy'yi. Zaten 100 metreden bakan bile yoktu. Dürbünü elinde yaklaşan gemiyi izliyordu. ''İşte geliyor'' dedi, ''tam zamanında.'' Çimenlerde onun yanına uzanmış yatan iri yarı Brandon homurdandı. ''Olur mu dersin Murphy?'' ''Tabii, askeri harekat gibi adım adım planladım, aksamasına olanak yok.'' Daha profesyonel bir suçlu olsa Murphy'ye bu konunun yabancısı olduğunu hatırlatabilirdi. Ama asıl işi hurda demir olup biraz da araba ticareti yapan Murphy, bu sefer kendi öz parasından birkaç bin sterlin harcamış, yeni işi pek hevesle planlamıştı. Güveniyordu kendine, yaklaşan gemiye bakıp durmaktaydı. Ambarda teknisyen son civatayı sıkıştırdı, kamyonun altından çıktı, ayağa kalkıp gerindi. ''Tamam'' dedi, ''şimdi şuna yeni yağı koyalım, sen de yola çık.'' Diferansiyelin yanındaki küçük bir kapağı açtı. Bu arada Clark kamyonetten bir galon yağ getiriyordu. Dışarıda St. Patrick'le burnunu rıhtıma yaklaştırmaktaydı. Dayandı, kapaklar açıldı, rampa dayandı. Murphy dürbününü sabit tutmaya çalışıyor, St. Patrick'in karanlık deliğinden içerisini görmeye uğraşıyordu. İlk çıkan kamyon kahverengiydi. Üzerindeki yazılardan Fransız arabası olduğu belli oluyordu. İkincisi beyaz ve zümrüt yeşiliydi. Treylerinin yanlarında koca koca harflerle Tara kelimesi okunuyordu. Murphy derin bir soluk aldı. İşte bu dedi, geldi beklediğimiz. Artık gidiyor muyuz? Brandon dürbünsüz pek bir şey göremediğinden sıkılmaya başladı. Acelemiz yok dedi Murphy, önce ambardan çıkmasını bekleyelim. Teknisyen yağı koyduktan sonra kapağı sıkınca yerine oturtup Clark'a döndü. Sana teslim dedim, yola çıkmaya hazır artık. Bana gelince ben bir yıkanayım, herhalde Dublin yolunda seni sollarım, görüşürüz. Yağ bidonuyla diğer aletlerini kamyonetine koydu, oradan bir sıvı deterjan seçti, tuvalete yöneldi. Tara nakliyat kamyonu rıhtımın kapısından ambara girmekteydi. Gümrük muayene memurlarından biri ona işaret etti, Clark'ın kamyonunun yanına gelip durmasını sağladı, şoför yerinden indi. ''Ne oldu sana Lyme?'' diye sordu. Clark durumu ona anlattı, gümrükçülerden biri yeni adamın kağıtlarını kontrol etmek üzere yaklaştı. ''Ben gidebilir miyim?'' diye sordu Clark. ''Haydi çabuk çık'' dedi görevli. ''Burayı yeterince tıkadın zaten.'' 24 saat içinde ikinci kere Clark yine kamyonuna bindi, marşa basıp motorunu çalıştırdı, şirketin öbür şoförüne elini salladı, arabayı vitese aldı, ambardan gün ışığına çıktı. Murphy dürbünleri yeniden ayarladı, ambardan çıkan yeşilli beyazlı kamyona baktı. ''Çıktı bile'' dedi Brandon'a. ''Sorun çıkmadı, gördün mü bak?'' Dürbünü Brandon'a uzattı, o da ayarlayıp aşağıya doğru baktı. 500 metre kadar ileride kamyon liman tesislerinden Rosslayer kasabasına giden yolun virajlarını alıyordu. Gördüm dedi. 750 kasa en nefis cinsinden Fransız brandisi var orada dedi Murphy. 9000 şişe eder. Piyasaya şişesi 10 sterlinden fazlaya sürülecek. Bunun 4 sterlini de benim olacak, ne dersin buna? ''Az içki değil'' dedi Brandon gamlı gamlı. ''Az para değil aptal, tamam haydi gidelim artık.'' İki adam geri çekilip çömelik durumda arabalarını park ettikleri yere doğru koştular. Ana yola vardıklarında birkaç saniye beklediler, sonra Clark'ın kullandığı kamyon önlerinden fırtına gibi geçti. Murphy iki gün önce çalıp sahte plaka taktığı siyah Ford Granada'yı onun peşinden yola çıkardı, izlemeye koyuldu. Kamyon hiç durmadı. Clark eve yetişmeye çalışıyordu. Slaney üzerindeki köprüden geçip kuzeye Dublin yoluna koyulduğu zaman Murphy de artık telefonunu edebileceğine karar verdi. Telefon kulübesini önceden seçmiş saptamıştı, hatta kulaklık parçasını da çıkarıp almış, kendisi oraya vardığında telefonun meşgul olmaması için önlem almıştı. Boştu telefon ama telefonun bozuk olmasına kızan biri başka bir yerini parçalamıştı bu arada. Murphy bir küfür savurdu, arabasına binip tekrar sürdü. Ennis Court'un hemen kuzeyinde bir telefon kulübesi daha buldu. Frene bastığı sırada önündeki kamyonda uzaklaşıp görünmez oldu. Çevirdiği yerde bir başka telefon kulübesiydi. O da yine bu yolun üzerinde Goring'in kuzeyindeydi. Çetenin diğer iki üyesi orada bu telefonu bekliyordu. ''Nerede kaldın?'' dedi Brady. ''Keok'la burada bir saattir bekliyoruz.'' ''Kaygılanmayın'' diye onları avuttu Murphy. ''Geliyor, hem de vaktinde geliyor. Siz pozisyonunuzu alıp çalıların arkasında yatın. Adamın kamyonu oraya çekip inmesini bekleyin.'' Telefonu kapadı, arabaya binip sürdü. Yaptığı hızla öndeki kamyona, daha Friends kasabasına varmadan yetişti. Onun peşi sıra tekrar açık yola çıktı. Camolin'den önce Brandon'a döndü. ''Artık yasa temsilcisi olma zamanı geldi'' dedi, arabayı yolun kenarına çekti. Bu sefer dar bir köy yoluna sapmıştı. Daha önceki keşfi sırasında tahmin ettiği gibi bomboştu yol. İki adam arabadan atladılar, arka kanepeden bir şey çekip çıkardılar. İrice torba gibi bir çantaydı çektikleri. İçinden birer fermuarlı rüzgarlıkla birer ceket çıkarıp giydiler. Ayaklarında zaten siyah papuçlar vardı. Çorapları, pantolonları da siyahtı. Rüzgarlıkları çıkardıkları anda polis üniformasındaki gri mavi gömlek ve siyah kravat taktıkları belli olacaktı. Murphy'nin kolunda çavuşların taktığı 3V işareti vardı. Brandon'da bu yoktu. Her ikisi de İrlanda polisi Garda'nın apoletlerini taşıyorlardı. Aynı torbadan çıkardıkları iki kasketi de başlarına geçirdiler. Torbadan son çıkan iki rulo siyah yapışkan banttı. Murphy bunları açtı, arkalarındaki astar kumaştan ayırdı. Ellerini kullanarak dikkatle Granada'nın ön kapılarına yapıştırdı. Siyah plastik hemen siyah boyaya karıştı. Her panelde beyaz harflerle Garda yazısı okunuyordu. Murphy arabayı çalarken siyah Granada'yı bilhassa seçmişti. Polislerin en çok kullandığı araba olduğu için. Brandon da kilitli bagajdaki en son parçayı aldı. 60 santim boyunda üçgen kesitli bir blok. Üçgenin tabanına güçlü mıknatıslar tutturulmuştu. Bunlar bloku arabanın tabanına sağlamca yapıştırıyordu. Öne ve arkaya bakan yüzlerinde ise yine Garda kelimesi okunmaktaydı. İçinde onu aydınlatacak ampul falan yoktu ama gündüz vakti kim fark edecekti olmadığını. İki adam arabaya binip manevra yaparak yola çıktıklarında bakan biri onları devriyeye çıkmış normal iki polis sanırdı. Direksiyona Brandon geçmişti. Çavuş Murphy yanında oturuyordu. Kamyona Gory kasabasında bir kırmızı ışıkta durmuş beklerken yetiştiler. Gory'in kuzeyinde eski çarşı ile Arklow arasında çift şeritli yeni bir yol vardı. Bu yolun yarı yerinde kuzeye doğru giderken yan tarafta bir düz alan bulunuyordu. Murphy tuzak olarak burasını seçmişti. Başlangıçta kamyonun arkası doluydu ama yol çift şerit olunca diğer arabalar sevinçle kamyonu geçip gitmişler. Murphy kamyonla rahatça baş başa kalmayı başarmıştı. Camı indirdi Brandon'a, haydi dedi. Granada yavaşça kamyonun sürücü yerine doğru yaklaştı, paralel gitmeye başladı. Clark aşağıya doğru baktığında polis arabasının yanında gördü. Bir çavuş ona yolcu koltuğundan el sallıyordu, camını indirdi. ''Arka lastiğin gidiyor.'' diye gürledi Murphy. Rüzgara rağmen sesini duyurabilmek için ''Şu alana çek.'' Clark ileriye baktı. Yolun biraz ötesinde park yeri bulunduğunu belirten P işaretini gördü. Başını salladı, yavaşlamaya başladı. Polis arabası ileri geçti, alana daha önce girdi. İstediği yerde durdu ve bekledi. Kamyon onu izledi, Granada'nın arkasında o da durdu. Clark aşağıya indi. ''Şurada, arkada.'' dedi Murphy, ''peşimden gel.'' Clark söz dinleyerek onu izledi, kendi arabasının burnunu dolaştı, yeşilli beyazlı yan taraf boyunca arkaya doğru yürüdü. Lastiğin patlak olduğunu göremedi ama bakmaya da pek fırsatı olmamıştı zaten. Çalılar aralandı, Brady ile Keok iş tulumları giymiş olarak dışarı fırladılar. Eldivenli birer Clark'ın ağzına kapandı, güçlü bir kol göğsüne sarıldı, ikinci bir çift elde bacaklarını yakaladı, çuval gibi kaldırıldı, çalılar arasında gözden kayboldu. Bir dakika içinde üzerindeki şirket üniforması alındı, göğsü tara işlemeli gömleği de gitti. Ağzı gözleri yapışkan bantla kapatıldı, yoldan geçen arabaların görmemesi için koca kamyon siper alınarak polis arabasının arka kanepesine bindirildi. Kaba bir ses ona yere yatmasını, hareketsiz durmasını söyledi. O da öyle yaptı. İki dakika sonra Keok çalıların arasından tara üniformasıyla çıktı. Kamyonun yanında Murphy ile buluştu. Çetenin reisi orada Clark'ın ehliyetini muayene etmekteydi. ''Eksiği yok.'' dedi Murphy. ''Adın Liam Clark olacak. Bu evrakta herhalde eksiksizdir. Rosslayer'da daha iki saat önce muayene edip geçmesine izin verdiklerine göre.'' Keok, Mountjoy cezaevine girmeden önce kamyon şoförü olarak çalışmış biriydi. Hemen sürücü yerine tırmandı, kontrol panelini gözden geçirdi. ''Sorun yok.'' dedi. Kağıtları alıp güneş siperinin üzerine soktu. Murphy ona ''Bir saate kadar çiftlikte görüşürüz.'' diye talimat verdi. Çalıntı kamyonun park yerinden çıkıp yeniden Dublin yoluna koyuluşuna baktı. Sonra polis arabasına doğru yürüdü. Brady arka kanepede ayaklarını yerdeki Clark'ın üzerine basmış oturuyordu. İş dolabını çıkarmış, sırtına tweed bir ceket giymişti. Clark belki Murphy'nin yüzünü görmüştü ama ancak birkaç saniyelik bir süre içinde görmüştü. Hem o sıra Murphy'nin kafasında polis kasketi vardı. Öbür üçünün yüzlerini hiç görmeyecekti. Bu durumda Murphy'yi suçlasa bile ötekiler Murphy'ye tanıklık edebileceklerdi. Murphy yolun iki tarafına baktı. Şu an için boştu. Brandon'a kafasını salladı. İki adam Garda işaretlerini kapılardan söküp çıkardılar. Buruşturup arkaya attılar. Yola bir bakış daha. Bir araba hızla yaklaştı, geçip uzaklaştı. Murphy parıldayan ışıklı sinyali söküp Brady'ye fırlattı. Bir bakışta kimse yoktu. Üniforma ceketleri çıktı, Brady'nin bagajına sokuldu. Rüzgarlıklar tekrar giyildi. Granada yola koyulduğunda normal bir sivil arabaydı artık. İçinde de 3 sivil kişi görünüyordu. Kamyonu tam Arklow'un biraz kuzeyinde geçtiler. Otomobili Murphy kullanıyordu. Kornasını hafifçe bastı. Keogh tam Granada geçerken elini hafifçe havaya kaldırdı. Baş parmağıyla bir tamam işareti verdi. Murphy, Kilmanganagu'ya kadar kuzeye yoluna devam etti. Oradan Rocky Valley diye bilinen yola saptı. Calgary Bog'a yöneldi. Oralarda pek bir olay falan olmazdı. Tepelerde bir çiftlik seçmişti. Kocaman ambarı onlara avantaj sağlayacaktı. Kamyonu orada birkaç saat kimsenin haberi olmadan saklamak mümkündü. Gereken de buydu zaten. Çiftliğe çalı ve ağaçların görünmez kıldığı çamurlu bir yoldan gidiliyordu. Ortalık kararmadan az önce vardılar. Yani kamyonun gelmesinden 50 dakika önce, kuzeyden 4 kamyonetle gelecek adamların randevusundan da 2 saat önce. Murphy yaptığı bu anlaşmadan gurur duyması gerektiğinin farkındaydı. Güneyde o 9000 şişe brandy'yi satmak hiç de kolay olmayacaktı. Her şişe, her kasa numaralıydı. Sonunda yakalanmaya mahkumdu şişeler. Ama kuzeyde Ulster'da savaşın kaynattığı bölgede durum farklıydı. Yasa dışı meyhaneler, ruhsatsız içki satanlar cirit atıyordu oralarda. Mezhepler iyice ayrılmış durumdaydı. Protestanların da Katoliklerin de kontrolü yeraltı dünyasının elindeydi kesinlikle. Yeraltı dünyası zaten uzun zamandan beri bu büyük vatanseverlerin kurucusu ve yönetmeniydi çünkü. Murphy de herkes gibi biliyordu durumu. İrlanda'nın şerefi uğruna öldürülen bunca mezhep üyesinin vatan aşkına değil de çetelerin korunması için vurulduğunu bilmeyen yoktu ki. O da kendi anlaşmasını bu güçlü kahramanlardan biriyle yapmıştı. Mezheplerden birinin girdiği meyhanelere mal veren bir adam soru da sorulmayacaktı brandiler dağıtılırken. Adam şoförleriyle gelip onu bu çiftlikte bulacaktı. Brandy'yi indirip 4 kamyonete yükleyecekler, parasını nakit olarak hemen ödeyecekler, şafak sökerken malı sınırdan geçirip kuzey kesimine atmış olacaklardı. Göller arasından Fermanagh ile Monaghan arasından geçeceklerdi kuzeye.
12. ayrımın sonu. Sayfa 153.